Ayrım 12.
Hayır dedi. Birbirimize her zamandan ziyade uzağız. Çünkü artık bir ümidim yok. Bu sondu. Bir defada bunu tecrübe edeyim dedim. Belki bu noksandı diye düşündüm. Ama değil. İçimde hep o boşluk var. Daha da büyümüş olarak. Ne yapalım? Kabahat sende değil. Sana aşık değilim. Halbuki dünyada sana aşık olmam icap ettiğini, sana da aşık olmadıktan sonra hiç kimseyi sevemeyeceğimi, bütün ümitlerimi terk etmek lazım geleceğini gayet iyi biliyorum. Fakat elimde değil. Demek ki ben böyleyim. Bunu olduğu gibi kabul etmekten başka çare yok. Ne kadar isterdim. Başka türlü olmayı ne kadar isterdim. Raif, benim iyi kalpli dostum. Başka türlü olmayı senin kadar, hatta senden çok istediğime emin ol. Ne yapayım? Ağzımda dün akşamki içkilerin burukluğundan, sırtımda gittikçe artan ağrılardan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Bir müddet sustu. Gözlerini kapadı. Yüzüne tatlı bir yumuşaklık geldi. Çocukluğuna ait bir masal söylermiş kadar tatlı bir sesle, "Dün akşam hele buraya geldikten sonra bir an neler ümit etmiştim. Sihirli bir el tarafından tamamen değiştirileceğimi, ruhumda küçük kız çocukları gibi masum fakat aynı zamanda bütün hayatımı kavrayacak kadar kuvvetli heyecanlar duyacağımı, bu sabah uykudan başka bir dünyaya doğar gibi uyanacağımı sanmıştım. Fakat hakikat ne kadar başka. Hava her zamanki gibi kapalı, odam soğuk. Yanımda her şeye rağmen bana yabancı, bütün yakınlığına rağmen benden ayrı, benden başka bir insan. Adalelerimde yorgunluk ve başımda ağrı." Tekrar yatağına girerek arka üstü uzandı. Eliyle gözlerini kapadı ve devam etti. "Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yaklaşabiliyorlar. Ve ondan sonra daha fazla sokulmak için atılan her adım daha çok uzaklaştırıyor. Seninle aramızdaki yakınlaşmanın bir hududu, bir sonu olmamasını ne kadar isterdim. Beni asıl bu ümidin boşa çıkması üzüyor. Bundan sonra kendimizi aldatmaya lüzum yok. Artık eskisi gibi apaçık konuşamayız. Bunları ne diye, neyin uğrunda feda ettik? Hiç. Mevcut olmayan bir şeye malik olalım derken mevcut olanları kaybettik. Her şey bitti mi? Zannetmem. İkimizin de çocuk olmadığımızı biliyorum. Yalnız bir müddet dinlenmek ve birbirimizden uzak kalmak lazım. Ta birbirimizi tekrar görmek ihtiyacını şiddetle duyuncaya kadar. Haydi artık Raif. Bu an gelince ben seni ararım. Belki tekrar dost olur ve bu sefer daha akıllı davranırız. Birbirimizden, verebileceğimizden fazla şeyler beklemeyiz ve istemeyiz. Haydi artık git. O kadar yalnız kalmak istiyorum ki. Elini gözlerinden çekmişti. Yüzüme adeta yalvararak bakıyordu. Kolunu uzattı, parmaklarının ucundan tuttum ve "Allah'a ısmarladık" dedim. "Hayır hayır, böyle olmaz. Bana darılarak gidiyorsun. Ben size ne yaptım?" diye bağırdı. Sakin olmak için müthiş bir gayret sarf ederek "Dargın değilim, müteessirim" dedim. "Ben müteessir değil miyim? Beni görmüyor musun? Böyle gitme, gel." Başımı göğsüne doğru çekerek saçlarımı okşadı. Yanağını yüzüme sürdü. "Bana bir kere gül ve ondan sonra git" dedi. Güldüm ve elimi yüzüne kapatarak dışarı fırladım. Sokakta rastgele yürümeye başladım. Ortalık tenha, dükkanların çoğu kapalıydı. Cenüp istikametinde gidiyordum. Yanımdan buğulu camlarıyla tramvaylar, omnibüsler geçiyordu. Yürüdüm. Kararmış yüzlü evler, parke kaldırımlar başladı. Yoluma devam ettim. Terlediğim için paltomun önünü açtım. Şehrin sonuna gelmiştim. Gene yürüdüm. Demiryolu köprülerinin altından, buz tutmuş kanalların üstünden yürüdüm. Hep yürüdüm. Saatlerce yürüdüm. Hiçbir şey düşünmüyordum. Soğuktan gözlerimi kırpıyor ve koşar gibi hızlı adımlarla ilerliyordum. İki tarafımda muntazam dikilmiş çam ormanları vardı. Ara sıra dallardan yere pat diye kar parçaları düşüyordu. Yanımdan bisikletli insanlar ve uzaktan yerleri sarsarak bir tren geçiyordu. Yürüdüm. Sağ tarafta büyükçe bir göl ve üzerinde paten kayan bir kalabalık gördüm. Ağaçların arasına saparak o tarafa gittim. Ormanın her tarafında uzun, birbirine karışan kayak izleri vardı. Etrafı tel örgüyle çevrilmiş korularda mini mini çam fidanları, üstlerine yüklenen karla beyaz pelerinli çocuk gibi titreşiyorlardı. Uzakta iki katlı ahşap bir kır gazinosu vardı. Gölün üzerinde kısa etekli kızlar ve paçaları bağlı delikanlılar hiç durmadan kayıyorlardı. Ayaklarının birini havaya kaldırıyorlar, oldukları yerde dönüyorlar, el ele tutuşup ilerideki bir burnun arkasına doğru uzaklaşıyorlardı. Kızların renkli boyun atkıları ve erkeklerin sarı saçları rüzgardan uçuyor, vücutları muntazam hareketlerle sağa sola kıvrılıyor, her adımlarında boyları bir uzanıyor, bir kısalıyor gibi görünüyordu. Bütün bunlara dikkat ediyordum. Ayak bileklerime kadar karlara batarak yürüyor ve her şeye dikkat ediyordum. Kır gazinosunun arkasından dolaşarak karşı taraftaki ağaçların altına doğru gittim. Buraları evvelce de bir kere gördüğümü hatırlıyor fakat ne zaman geldiğimi, buranın neresi olduğunu bir türlü bulamıyordum. Gazinodan birkaç yüz metre ötede, yüksekçe bir yerde birkaç ihtiyar ağaç vardı. Orada durdum. Gölün üzerindeki kalabalığı tekrar seyre başladım. Belki 4 saatten beri yürüyordum. Ne diye yoldan ayrılıp buraya saptığımın, niçin geri dönmediğimin farkında değildim. Başımın yanması azalmış, burnumun kökünde hissettiğim karıncalanma geçmişti. Yalnız içimde müthiş bir boşluk hissi vardı. Hayatımın en dolu, en manalı zannettiğim bir devresi birdenbire boşalmış, bütün manasını kaybetmişti. En tatlı emellerinin tahakkukunu gördüğü bir rüyadan acı hakikate uyanan bir insan gibi içim çekiliyordu. Ona hakikaten dargın değildim. Asla kızmıyordum. Sadece müteessirdim. Bunun böyle olmaması lazımdı diyordum. Demek ki beni bir türlü sevemiyordu. Hakkı vardı. Beni hayatımda hiç kimse sevmemişti. Zaten kadınlar pek acayip mahluklardı. Bütün hatıralarımı toplayarak bir hüküm vermek istediğim zaman kadınların hiçbir zaman sahiden sevemeyecekleri neticesine varıyordum. Kadın sevebileceği zaman sevmiyor, ancak tatmin edilmeyen arzulara üzülüyor, kırılan benliğini tamir etmek istiyor, kaybedilen fırsatlara yanıyor ve bunlar ona aşk çehresi altında görünüyordu. Fakat böyle düşünmekle Maria'ya karşı haksızlık ettiğimi çabuk anladım. Onu her şeye rağmen bu çeşit bir mahluk addedemezdim. Sonra onun da ne kadar ıstırap çektiğini görmüştüm. Sırf bana acıdığı için bu kadar üzülmesine imkan yoktu. O da aradığı ve bulamadığı bir şeye yanıyordu. Fakat bu neydi? Ben de, daha doğrusu aramızdaki münasebette eksik olan neydi? Bir kadının bize her şeyini verdiğini zannettiğimiz anda onun hakikatte bize hiçbir şey vermiş olmadığını görmek, bize en yakın olduğunu sandığımız sırada bizden bütün mesafelerin ötesindeymiş kadar uzak bulunduğunu kabule mecbur olmak acı bir şey. Bunun böyle olmaması lazımdı. Fakat Maria'nın da dediği gibi yapılacak bir şey yoktu. Hele benim tarafımdan. Onun bana böyle yapmaya ne hakkı vardı? Senelerden beri boşluğunu apaçık görmeden şöyle böyle bir ömür sürmüş, insanlardan kaçsam bile bunu tabiatımın acayipliğine vermiş, sürüklenip gitmiştim. Fakat beni memnun edecek hayat hakkında da bir fikrim yoktu. Yalnızlığımı hissediyor ve üzülüyordum. Fakat bundan kurtulmanın mümkün olabileceğini ummuyordum. Maria, daha doğrusu onun tablosu karşıma çıktığı vakit bu haldeydim. O beni birdenbire sessiz ve karanlık dünyamdan ayırmış, ışığa ve sahiden yaşamaya götürmüştü. Bir ruhun bulunduğunu ancak o zaman fark etmiştim. Şimdi geldiği kadar sebepsiz ve ani çekilip gidiyordu. Fakat benim için bundan sonra eski uykuya dönmek imkanı yoktu. Yaşadığım müddetçe türlü türlü yerler gezecek, dilini bildiğim ve bilmediğim insanlarla tanışacak ve her yerde herkes de onu, Maria Puder'i, kürk mantolu Madonna'yı arayacaktım. Onu bulamayacağımı daha şimdiden biliyordum. Fakat aramamak elimde olmayacaktı. Beni bütün ömrümce bir meçhulü, mevcut olmayan bir şeyi aramaya mahkum ediyordu. Bunu yapmamalıydı. Önümdeki seneler bana tahammül edilemeyecek kadar hazin görünüyordu. Bu yüke katlanmak için bir sebep bulamıyordum. Tam düşüncelerimin burasında gözlerimden bir perde sıyrılır gibi oldu. Bulunduğum yerin neresi olduğunu hatırladım. Bu göl Vansi'ydi. Bir gün Maria Puder'le Potsdam'da II. Frederick'in Gamsız Sarayı'nın parkını gezmeye giderken o trenin penceresinden burasını göstermiş, şimdi bulunduğum ağaçların altında 100 seneden fazla bir zaman evvel bedbaht Alman şairi Kles ile sevgilisinin birlikte intihar ettiklerini söylemişti. Beni buraya getiren neydi? Rastgele yürürken gözüm bu taraflara ilişince neden hemen sapmıştım? Hatta neden evden çıkar çıkmaz bu istikameti tutarak sözleşmiş gibi buraya gelmiştim? Dünyada en güvendiğim mahluktan ayrıldıktan ve onun iki insanın ancak muayyen bir hadde kadar birbirine yaklaşabileceklerine dair söylediklerini dinledikten sonra ölüme bile beraber giden bu insanların hayattan ayrıldıkları yere gelmek suretiyle ona bir nevi cevap mı vermiş oluyordum? Yoksa sadece kendimi inandırmak, dünyada yarı yolda kalmayan sevgiler de bulunabileceğini hatırlamak mı istemiştim? Bilmiyorum. Hatta bunları o zaman düşünüp düşünmediğimi de iyice tayin edemiyordum. Fakat bulunduğum yer birdenbire ayaklarımın altını yakmaya başlamıştı. Kadının göğsünde ve erkeğin kafasında birer tabanca kurşunuyla yan yana uzandıklarını görür gibi oluyordum. Çimenler arasından kıvrıla kıvrıla akan ve bir gölcük halinde birleşen kanlarına bastığımı zannediyordum. Mukadderatları gibi kanları da birbirine karışmıştı. Ve işte şurada birkaç adım ileride yatıyorlardı. Hala beraberdiler. Geldiğim yoldan gerisin geriye koşmaya başladım. Aşağıdan gölün üzerinden kahkahalar geliyordu. Birbirini bellerinden tutan çiftler bitip tükenmez bir yolculuğa çıkmışlar gibi hiç durmadan dolaşıyorlardı. Gazinonun ikide birde açılan kapısından dışarı müzik sesi ve ayak patırtısı vuruyordu. Kaymaktan yorulanlar sırtı tırmanarak gazinoya doğru gidiyorlar. Herhalde grog içerek kızışmak ve biraz dans etmek istiyorlardı. Eğleniyorlardı, yaşıyorlardı ve ben kafamın içine ve yalnız kendi ruhuma kapanmakla onların üstünde değil, altında bulunduğumu anlıyordum. Şimdiye kadar zannettiğim gibi kitleden ayrılmanın da bir hususiyet, bir fazlalık değil, bir sakatlık demek olduğunu hissediyordum. Bu insanlar dünyada nasıl yaşamak lazımsa öyle yaşıyorlar, vazifelerini yapıyorlar, hayata bir şey ilave ediyorlardı. Ben neydim? Ruhum bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu? Şu ağaçlar, ormanların dallarını ve eteklerini örten karlar, şu ahşap bina, şu gramofon, şu göl ve üzerindeki buz tabakası ve nihayet bu çeşit çeşit insanlar hayatın kendilerine verdiği bir işi yapmakla meşguldüler. Her hareketlerinin bir manası vardı. İlk bakışta göze görünmeyen bir manası. Ben ise dingilden fırlayarak boşta yuvarlanan bir araba tekerleği gibi sallanıyor ve bu halimden kendime imtiyazlar çıkarmaya çalışıyordum. Muhakkak ki dünyanın en lüzumsuz adamıydım. Hayat beni kaybetmekle hiçbir şey ziyan etmeyecekti. Hiç kimsenin benden bir şey beklediği ve benim hiç kimseden bir şey beklediğim yoktu. İşte bu andan itibaren ben de hayatımın istikametine hakim olan değişime başladı. Lüzumsuzluğuma, faydasızlığıma bu andan itibaren inandım. Ara sıra hayata tekrar döner gibi olduğum, yaşadığımı zannettiğim oldu. Hatta bunları düşündükten birkaç gün sonra yepyeni bir vaziyet beni bir müddet için tesiri altına aldı ve oyaladı. Fakat ruhumun en derin bir köşesinde bu kanaat, yeryüzünün bana ihtiyacı olmadığı kanaati her zaman için yerleşip kaldı. Hiçbir hareketim onun tesirinden kurtulamadı. Ve bugün de aradan bu kadar uzun seneler geçtiği halde her şeyi, bilhassa cesaretimi büsbütün kırarak beni etrafımdan tamamen uzaklaştıran o anın bütün teferruatını hatırlıyorum. O zaman kendi hakkımda verdiğim hükümlerde hata etmiş olmadığımı görüyorum. Koşa koşa asfalt yola geldim ve Berlin'e doğru yürümeye başladım. Dün akşamdan beri bir şey yememiştim. Fakat midemde açlıktan ziyade bir nevi bulantı hissediyordum. Bacaklarımda yorgunluk değil, gövdeme doğru yayılan bir gerilme vardı. Bu sefer ağır ağır ve düşüncelere dalarak gidiyordum. Şehre yaklaştıkça ümitsizliğim artıyordu. Bundan sonraki günlerimin ondan ayrı olarak geçeceğini bir türlü kabul edemiyor, bu ihtimali ciddilikten uzak, gülünç, imkansız buluyordum. Hiçbir zaman başımı eğip yalvarmaya gidemezdim. Böyle bir şey hem elimden gelmez hem de bir faydası olmazdı. Çocukluğumda kurduğum hayallere benzeyen fakat onlara nazaran daha delice, daha saçma ve daha kanlı şeyler tasavvur ediyordum. Gece tam onun Atlantik'te numara yaptığı sıralarda kendisini telefona çağırmak, rahatsız ettiğim için af diledikten sonra kısaca veda ederek mikrofon başında kafama bir kurşun sıkmak ne güzel olurdu. Bu müthiş sesi duyunca evvela ne olduğunu anlamayarak bir müddet duracak, sonra deli gibi "Raif, Raif diye bağırıp benden bir cevap almaya çalışacaktı. Yerde son nefesimi verirken ihtimal ki bu sesleri de duyar ve gülümseyerek ölürdüm. Benim nereden telefon ettiğimi bilmediği için çaresizlik içinde çırpınacak, polise haber veremeyecek ve ertesi gün elleri titreyerek gazeteleri karıştırıp esrarı çözülemeyen bu facia hakkındaki tafsilatı okurken kalbi nedamet ve yeis içinde çırpınacak, ömrünün sonuna kadar beni unutamayacağını, kendimi kanla hatırasına bağladığımı anlayacaktı. Şehre yaklaşmıştım. Gene aynı köprülerin altından ve üstünden geçtim. Akşam olmaya başlamıştı. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Küçük bir parka girip oturdum. Gözlerim yanıyordu. Başımı arkaya atarak gökyüzüne baktım. Karlar ayaklarımı donduruyordu. Buna rağmen saatlerce oturdum. Vücuduma garip bir uyuşukluk yayıldı. Burada donup kalmak ve ertesi gün sessiz sedasız bir yere gömülüvermek. Maria günlerden sonra tesadüfen bunu haber alınca ne yapardı? Yüzü nasıl bir şekil alırdı? Bütün yaptıklarına nasıl pişman olurdu? Düşüncelerim hep onun etrafında dönüp dolaşıyordu. Kalktım ve tekrar yola düzüldüm. Şehrin ortalarına gelmek için daha saatlerce yürümem lazımdı. Yolda kendi kendime söylenmeye başladım. Hep ona hitap ediyordum. Tanıştığımız ilk günlerde olduğu gibi bin türlü güzel, cazip, kandırıcı fikirler kafama hücum ediyordu. Bu sözlerin ona tesir etmemesinin, fikrini değiştirmemesinin imkanı yoktu. Gözlerim yaşararak ve sesim titreyerek ona aramızdaki yakınlığı, iki insanın birbirini bulması bu kadar güç olan bu dünyada bizim böyle manasız sebeplerle ayrılmamızın imkansızlığını anlatıyordum. Benim gibi her zaman sakin, her şeyi kabule amade bir insanın birdenbire coşması ona evvela garip görünüyor, sonra yavaş yavaş ellerimi tutarak gülümsüyor ve hakkım var diyordu. Evet, onu görmek ve bütün bunları anlatmak lazımdı. Sabahleyin o kadar kolay kabul ettiğim korkunç kararı değiştirmeliydi. Değiştirecekti. Hatta belki de benim hemen hemen hiç itiraz etmeden evinden çıkıp gidişime hayret etmiş, darılmıştı. Onu derhal hemen bu akşam görmeliydim. Saat 11'e kadar dolaştım ve gece Atlantik'in önünde bir aşağı bir yukarı gezinerek onu beklemeye başladım. Fakat gelmedi. Nihayet kapıda duran sırmalı adama sordum. Bilmem, bu akşam gelmedi dedi. O zaman hastalığının artmış olduğunu tahmin ettim. Koşa koşa evinin önüne kadar gittim. Penceresinde ışık yoktu. Herhalde uyuyordu. Rahatsız etmenin doğru olmayacağını düşünerek pansiyona döndüm. 3 gün arka arkaya aynı şekilde onu yolda bekledim. Sonra kapısının önüne gittim. Karanlık pencerelerine baktım ve hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyerek döndüm. Her gün odamda oturuyor, kitap okumaya çalışıyordum. Bir tek harfini bile fark etmeden sayfaları çeviriyor, bazen dikkat etmeye azmederek baştan başlıyor, fakat birkaç satır sonra gene zihnimin başka yerlerde dolaştığını görüyordum. Gündüzleri hadiseleri olduğu gibi kabul ediyor, onun kararlarının kat'i olduğunu, aradan biraz zaman geçmesini beklemekten başka bir şey yapamayacağımı anlıyordum. Fakat geceyle beraber muhayyilem faaliyete başlıyor, hummalı bir hasta gibi bana olmayacak şeyler düşündürüyordu. Nihayet bütün gündüzki kararlarımın aksine olarak geç vakit evden fırlıyor, onun geçeceği yollarda ve evinin etrafında dolaşıyordum. Artık sırmalı kapıcıya sormaya utandığım için uzaktan bakmakla iktifa ediyordum. Böylece 5 gün geçti. Kendisini her gece eskisinden daha yakın olarak rüyamda gördüm. 5. gün onun gene işine gitmediğini anlayınca bir gazinodan Atlantik'e telefon ettim ve Maria Puder'i sordum. Hasta olduğu için birkaç günden beri gelmediğini söylediler. Demek sahiden bu kadar hastaydı. Bundan şüphe mi ediyordum? Niçin onun hastalığına inanmak için böyle bir tasdik beklemiştim? Benden kaçmak için işine gitme saatlerini değiştirecek veya kapıcılara talimat vererek beni savduracak değildi ya. Uykuda bile olsa uyandırmak kararıyla evinin yolunu tuttum. Münasebetimizin hududu her şeye rağmen bunu yapmak hakkını bana verecek kadar genişti. Bir sarhoşluk gecesinin sabahındaki sahneye bu kadar kıymet vermek doğru olamazdı. Merdivenleri nefes nefese çıktım ve tereddüt edip vazgeçmemek için derhal elimi zile götürdüm. Kısaca çaldım ve bekledim. İçeride hiçbir hareket olmadı. Ondan sonra birkaç kere daha uzun uzun çaldım. Beklediğim ayak sesi duyulmadı. Yalnız karşı taraftaki evin kapısı aralandı. Uyku sersemi bir hizmetçi "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Burada oturanı." Yüzüme dikkatle baktıktan sonra ters bir tavırla "Orada kimse yok." dedi. Yüreğim hopladı. Başka yere mi taşındılar? Telaş ve heyecanım karşımdakini biraz yumuşatmışa benziyordu. Başını sallayarak cevap verdi. "Hayır, annesi hala Prag'dan gelmedi. Kendisi de hastalandı. Bakacak kimsesi olmadığı için hasta kasasının doktoru hastaneye kaldırttı." Bunları söyleyen kıza doğru koştum. "Hastalığı nedir? Ağır mı? Hangi hastaneye kaldırdılar? Ne zaman?" Suallerimin hücumu karşısında şaşıran hizmetçi bir adım geri çekildi ve "Bağırmayın. Ev halkını uyandıracaksınız. 2 gün evvel kaldırdılar. Galiba Şarte'ye götürdüler," dedi. "Hastalığı? Bilmiyorum." Arkamdan hayretle bakan hizmetçi kıza teşekkür bile etmeden merdivenleri dörder dörder atladım. İlk rast geldiğim polisten Şarte dedikleri bu hastanenin nerede olduğunu öğrendim. Ne maksatla olduğunu bilmeden oraya gittim. Yüzlerce metre uzunluğundaki büyük taş bina içime ürperme verdi. Fakat ben hiç tereddüt etmeden büyük kapıya doğru gittim ve kapıcıyı odasından çıkardım. Gece yarısından sonra gelen ve bu müthiş soğukta kendisini rahatsız eden ziyaretçiye karşı belki de hak ettiğinden biraz fazla nezaket gösteren kapıcının bana verebilecek hiçbir bilgisi yoktu. Ne böyle bir kadının geldiğinden, ne hastalığından, ne de nereye yatırıldığından haberi vardı. Her sualime canı sıkıldığı halde gülümsemeye çalışarak "Yarın 9'da gelin, öğrenirsiniz." demekle mukabele ediyordu. Maria Puder'i ne kadar sevdiğimi ve ona nasıl delice bağlı olduğumu, sabaha kadar yüksek taş duvarların etrafında dolaştığım ve hep onu düşündüğüm bu gecede tam manasıyla anladım. Birçoklarından dışarı sönük ve sarı bir ışık vuran pencerelere bakıyor, onun bunlardan hangisinde olduğunu tahmin etmeye çalışıyor, yanında bulunmak, ona hizmet etmek, ellerimle alnının tellerini silmek için mukavemet edilmez bir arzu duyuyordum. Bu akşam anladım ki bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş. Gene bu akşam anladım ki onu kaybettikten sonra ben dünyada ancak kop bir ceviz tanesi gibi yuvarlanıp sürüklenebilirim. Rüzgar karları bir duvardan öbürüne savuruyor ve gözlerime dolduruyordu. Sokaklarda hiç kimse yoktu. Ara sıra beyaz bir otomobil hastanenin kapısından içeri giriyor, biraz sonra tekrar çıkıyordu. Bir polis ikinci defa yanımdan geçerken bana dik dik baktı ve üçüncü seferinde buralarda neden dolaştığımı sordu. İçeride hastam olduğunu söyleyince gidip istirahat etmemi ve yarın gelmemi tavsiye etti. Fakat bundan sonraki tesadüflerinde halime acıyan bir sükutla yanımdan geçip gitti. Ortalık aydınlanmaya başlayınca sokaklar yavaş yavaş canlandı. Biraz sonra hastanenin müteaddit kapılarından girip çıkan beyaz otomobiller çoğaldı. Saat tam 9'da ziyaret günü olmadığı halde nöbetçi doktordan hastayı görmek müsaadesini aldım. Herhalde yüzümün perişan ifadesi hakkımda bu istisnanın yapılmasına sebep olmuştu.